Ayrım 13. Kız kardeşim için. Jodi Picoult. Sayfa 208. Brian. Anna'nın istasyondaki odama yerleşmesi 10 dakikasını bile almıyor. O kıyafetlerini çekmecelere ve saç fırçasında şifonyerin üstüne benimkinin hemen yana yerleştirirken ben Polly'nin akşam yemeğini hazırladığı mutfağa geçiyorum. Çocuklar merak içinde bir açıklama bekliyorlar. Anna bir süre burada benimle kalacak diyorum. Bazı şeyleri yoluna koymaya çalışıyoruz. Caesar okuduğu dergiden başını kaldırıyor. Bizimle göreve de gelecek mi? Bunu hiç düşünmemiştim. Belki aklını biraz dağıtmasına yardımcı olur. Kendini gönüllü bir çırak gibi filan hissedebilir. Bilmem, olabilir. Polly bize doğru dönüyor. Bu gece fajita yapıyor, dana etinden. Her şey yolunda mı yüzbaşım? Evet Polly, sorduğun için sağ ol. Anna'nın canını sıkan birileri varsa diyor Red. Önce karşılarında dördümüzü bulurlar. Diğerleri de başlarıyla onaylıyorlar. Anna'nın canını sıkanların Sera ve ben olduğumuzu söylesem ne düşünürlerdi acaba? Merak ediyorum. Çocukları akşam yemeği hazırlıklarının başında bırakıyor ve Anna'nın diğer ikiz yatakta bağdaş kurup oturduğu odama dönüyorum. Hey diye sesleniyorum ama da cevap vermiyor. Sonra kafasında takılı olan, kulaklarından içeri tanrı bilir neler haykıran kulaklıkları fark ediyorum. Beni görüyor ve müziği kapatıyor. Boynuna indirdiği kulaklıklar boğazına sarılmış bir ele benziyor. Hey! Yatağın kenarına oturuyor ve ona bakıyorum. Bir şeyler yapmak ister misin? Ne gibi? Omuzlarımı silkiyorum. Bilmem, iskambil oynayabiliriz. Poker falan mı yani? Poker, pişti, ne istersen. Pür dikkat bana bakıyor. Pişti mi? Saçlarını örmeye ne dersin? Baba diye soruyor Anna. İyi misin sen? Her an üstüme çökebilecek bir binaya dalmak benim için onu rahat ettirmeye çalışmaktan çok daha kolay. Ben sadece burada istediğin her şeyi yapabileceğini anlatmaya çalışıyorum. Tamponlarımı tuvalete koymamda bir sakınca yok mu yani? Bir anda kıpkırmızı kesiliyorum ve sanki bulaşıcıymış gibi Anna da kızarıyor. Burada sadece bir tane kadın itfaiyeci var. O da yarı zamanlı çalışıyor. Kadınlar tuvaleti de istasyonun en alt katında ama yine de Anna'nın saçı yüzüne düşüyor. Yani demek istediğim, tuvalete istediğini koyabilirsin. Sorun değil diyorum. Sonra da otoriter bir sesle ekliyorum. Şikayet eden çıkarsa bana ait olduklarını söyleriz. Sana inanacaklarını hiç sanmıyorum baba. Kolumu omzuna doluyorum. Başlangıçta bazı yanlışlarım olabilir tabii. Hiç 13 yaşındaki bir kızla birlikte yatmadım hayatımda. Ben de 40 yaşındaki adamlarla sık sık takılmıyorum. Güzel. Yoksa onları öldürmek zorunda kalırdım. Gülümsemesi içimi ısıtıyor. Belki de bu zannettiğim kadar zor olmayacak. Belki de bu kararın her ne kadar ilk aşaması onu parçalamak olsa da nihayetinde ailemin bir arada tutacağına kendimi inandırabilirim. Baba. Efendim. Sadece bilgin olsun diye söylüyorum. Kimse çişini söylemeyi öğrendiği yaştan sonra pişti oynamıyor. Bana daha da sıkı sarılıyor, tıpkı küçükken yaptığı gibi. O an Anna'yı son kez kucağımda taşımamı hatırlıyorum. Bir tarlada yürüyorduk, beşimiz. Kamışlar ve yabani papatyalar Anna'nın boyunu aşıyordu. Onu kollarıma aldım ve birlikte sazlardan bir denizi ikiye ayırdık. Ama ilk defa o gün kucağımdayken bacaklarını ne kadar aşağı sarktığını, sırtımda taşıyabilmem için ne kadar büyük olduğunu ikimiz de fark etmiştik ve çok geçmeden Anna yere inip kendi ayaklarının üstünde devam etmek istedi. Kırmızı balıklar bir süre sonra onları koyduğunuz fanusa sığmaz oluyorlar. Bonsai ağaçları kıvrılıyor da kıvrılıyor. Anna'nın büyümemesi için her şeyi verirdim. Çocuklar bizim onları büyüttüğümüzden çok daha hızlı büyüyorlar. Kızlarınızdan birisi sizi hukuki bir krizin ortasına atarken diğerinin tıbbi bir krizin pençesinde kıvranması ilk başta çok olağan dışı görünebilir. Ama bir yandan da uzunca bir süredir kedin böbrek yetmezliğinin ileri safhalarında olduğunu biliyoruz. Bu defa bizi kıvrandıran Anna. Ama yine de her zaman olduğu gibi bir yolunu buluyorsunuz. Her ikisiyle de başa çıkmayı başarıyorsunuz. Yük kaldırabilme konusunda insan tıpkı bambu gibi ilk bakışta zannettiğinizden çok daha esnek. O öğleden sonra Anna eşyalarını toplarken ben de hastaneye gittim. Odaya girdiğimde Kate'e diyaliz uygulanıyordu. Kulaklıkları kulağında olduğu halde uyuyakalmıştı. Sera bir parmağını uyarım ayetine dudaklarına bastırarak oturduğu sandalyeden kalktı. Beni koridora çıkardı. Kate nasıl diye sordum. Aynı diye cevap verdi. Anna nasıl? Gönülsüzce takas ettiğiniz beyzbol kartlarını karşınızdakine vermeden önce kıyamayıp göz ucuyla bakmanız gibi çocuklarımızın durumlarını değiş tokuş ettik. Yaptığım şeyi ona nasıl söyleyeceğimi düşünerek Sera'ya bakıyordum. Ben yargıcı tepemizden uzaklaştırmaya çalışırken siz ikiniz nereye kaçtınız öyle diye sordu. Oturup da ateş çok sıcak diye düşünürseniz asla içine dalamazsınız. Anna'yı istasyona götürdüm. İş yerinde bir sorun mu çıkmış? Derin bir nefes aldım ve evliliğimin dönüştüğü uçuruma atladım. Hayır, Anna birkaç gün benimle orada kalacak. Bana kalırsa biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Sera bana baktı. Ama Anna yalnız kalmayacak ki. seninle kalacak. Koridor birden çok parlak ve çok geniş görünmeye başladı. Bu kötü bir şey mi? Evet, Anna'nın yakınmalarına boyun eğmenin uzun vadede ona bir yararı olacağına gerçekten inanıyor musun? Yakınmalarına boyun eğdiğim falan yok. Doğru kararları kendi başına varması için ona biraz ferahlık sunuyorum. Sen yargıcın odasındayken onunla dışarıda oturan benim. Onun için endişeleniyorum. İşte seninle ayrıldığımız nokta bu, diye itiraz ediyor Sera. Ben her iki kızımız için de endişeleniyorum. Ona baktım ve kısacık bir an boyunca eskiden tanıdığım o kadını gördüm. Ortalığın altını üstüne getirmek yerine gülümsemesini nerede bulabileceğini bilen bir kadın. Fıkraların can alıcı yerlerini yüzüne gözüne bulaştıran ama yine de insanları güldürmeyi başaran bir kadın. Hiç çabalamadan beni kendine çekmeyi başarabilen bir kadın. Yanaklarını avuçlarımın arasına aldım. İşte sen busun diye düşündüm ve eğilip alnından öptüm. Bizi nerede bulacağını biliyorsun dedim ve arkamı dönüp uzaklaştım. Gece yarısından az sonra bir ambulans çağrısı aldık. Sirenler çalmaya ve otomatik olarak yanan ışık odayı doldurmaya başladığı anda Anna gözlerini açıyor. Sen yat istersen diyorum ama o çoktan kalkmış ayakkabılarını giyiyor. Ona yarı zamanlı kadın itfaiyecimizin kullandığı eski malzemeleri veriyorum. Bir çift bot, dayanıklı bir başlık, paltosunu giyiyor ve ambulansın arkasına geçerek aracı süren Red'in arkasındaki geriye dönük koltuğa oturup kemerini bağlıyor. Sirenlerimizi cayır cayır bağırtarak Upper Derby caddelerinden Sunshine Gate huzurevine, Aziz Peter'la buluşmadan önceki bekleme odasına gidiyoruz. Ben malzeme çantasını alırken Red de sedyeyi kapıyor. Bir hemşire bizi ön kapıda karşılıyor. Kadın düşmüş ve bir süre baygın yatmış. Akli dengesi de etkilenmiş. Bizi odalardan birine götürüyor. İçeride yaşlı bir kadın yerde yatıyor. Bir kuş kadar ufak ve narin kemikli. Başının tepesinden kan akıyor. Kokuya bakılırsa boşaltım sistemine hakimiyetini kaybetmiş. Merhaba teyzeciğim diyorum. Hemen yanı başına çökerken. Elini tutuyorum. Derisi krep gibi incecik. Parmaklarımı sıkabiliyor musun? Hemşireye dönüyorum. İsmi nedir? Aldi Briggs, 87 yaşında. Aldi, sana yardım etmeye geldik diyorum, durumunu değerlendirmeye devam ederken. Başının arkasında bir yarık var. Bir arkalığa ihtiyacım olacak. Red, istediğimi getirmek için ambulansa koşarken, ben de Aldi'nin tansiyonunu ve nabzını ölçüyorum. Düzensiz. Göğsünde ağrı var mı? Kadın inliyor ama başını iki yana sallıyor ve sonra yüzünü buruşturuyor. Sana bir boyunluk takacağım, tamam mı? Galiba başını çok kötü vurmuşsun. Red, elinde arkalıkla geliyor. Başımı kaldırıp tekrar hemşireye bakıyorum. Bilincini yitirmesi düşme sonucu mu olmuş? Yoksa zaten bu yüzden mi düşmüş, biliyor muyuz? Hemşire başını olumsuz anlamda sallıyor. Kimse nasıl olduğunu görmemiş. Hep öyle olur zaten diye kendi kendime mırıldanıyorum. Bana bir battaniye gerek. İstediğimi bana uzatan el küçük ve titriyor. O ana dek Anna'nın yanımızda olduğunu tamamen unutmuştum. Sağ ol canım diyorum. Arada ona gülümseye fırsat bırak. Bana biraz yardım etmeye ne dersin? Bayan Briggs'in ayak ucuna geçebilir misin? Başını eğiyor, yüzü bembeyaz ve dediğimi yapıyor. Red arkalığı hizalıyor. Seni yanı doğru yuvarlayacağız evde. Üç deyince sayıyoruz, onu sedyeye yerleştiriyor ve kayışları bağlıyoruz. Kımıldatılınca yarası tekrar kanamaya başlıyor. Onu ambulansa yerleştiriyoruz. Red hastaneye doğru gazlarken ben de arka taraftaki dar alanda oksijen tüpünü bağlıyorum. Anna, bana bir serum iğnesi uzatır mısın? Elden'in giysilerini kesmeye başlıyorum. Hala bizimlesiniz değil mi Bayan Briggs? Küçük bir iğne geliyor diyorum. Kolunu düzeltiyor ve bir damar bulmaya çalışıyorum. Ama damarları kopya kağıdındaki silik kurşun kalem izlerinden bile belirsiz birer mavi çizgiden ibaret. Alnımdan ter boşanıyor. 20'likte giremiyorum. Anna, 22'lik bir iğne bulabilir misin? Hastanın inlemesi, feryat figan bağırması da cabası. Bir yandan da ben daha küçülen iğneyi sokmaya çalışırken ambulans köşeleri dönüyor, fren yapıyor, şiddetle sağa sola ileri geri sallanıyor. Kahretsin diyorum. İkinci iğneyi de yere fırlatıp atarken çarçabuk bir kalp ritmi kontrolü yapıyor ve sonra telsizi kapıp hastaneye geldiğimizi bildiriyorum. Hasta 87 yaşında, düşmüş, bilinci yerinde ve sorulara cevap veriyor. Tansiyonu 136'ya 83, nabzı 130 ve düzensiz. Sizin için serum takmaya çalıştım ama mümkün olmadı. Başının arkasında kanayan bir yara var ama şimdilik kontrol altında. Hastaya oksijen verdim. Sorunuz var mı? Karşıdan gelen bir kamyonun farları Anna'nın yüzünü aydınlatıyor. Kamyon dönüyor, ışık azalıyor ve ben kızımın bu yabancının elini tuttuğunu fark ediyorum. Hastanenin acil girişinde sedyeyi ambulanstan çıkarıyor ve otomatik kapılara doğru hızla itiyoruz. Bir grup doktor ve hemşire bizi bekliyor. Hala konuşabiliyor diyorum. Bir erkek hemşire kadının ince bileğini hafifçe vuruyor. Tanrım. Evet, o yüzden serum takamadım. Tansiyonu ölçmek için kolluğa ihtiyacım vardı. Birden Anna'nın kapının orada fal taşı gibi açılmış gözlerle bize baktığını hatırlıyorum. Baba, o teyze ölecek mi? Sanırım fel geçmemiş olabilir ama atlatacak. Bak ne diyeceğim. Neden bir yere oturup beklemiyorsun? 5 dakikaya kalmaz gelirim. Baba diye sesleniyor ve kapının eşiğinde duraksıyorum. Bütün hepsi böyle olsa ne güzel olurdu değil mi? Anna'nın bakış açısı benimki gibi değil. Demek istediğim, Elde Briggs'in bir sağlık memuru için tam bir kabustur. Yani damarları çok zayıflamış ve saçma sapan konuşuyor, gidip geliyor ve bu aslında hiç de iyi olarak nitelendirilebilecek bir çağrı değil. Anna'nın söylemeye çalıştığı, Elde Briggs'in rahatsızlığının tedavi edilebilir olduğu. İçeriye giriyor ve acil servis yetkililerine ihtiyaç duydukları bilgileri aktarıyorum. Yaklaşık 10 dakika sonra gerekli belgeleri tamamlıyor ve koridorda kızımı aramaya başlıyorum ama yerinde değil. Red'i sedyeye yeni çarşaf takarken ve yastığın üstüne kemeri bağlarken buluyorum. Anna nerede? Seninle olduğunu sanıyordum. Bir koridordan diğerine bakıyorum. Tek gördüğüm bitkin doktorlar, hemşireler, sağda solda bekleşen, kahve içip dua eden sersemlemiş insanlar. Hemen dönerim. Acil servisin koşturmacasına kıyasla 8. kat düzgünce katlanmış bir çarşafı andırıyor. Kate'in odasına doğru ilerlerken bütün hemşireler beni isimle selamlıyorlar. Ses çıkarmadan kapıyı açıyorum. Anna, Sarah'ın kucağında oturmak için fazlasıyla büyük ama şu an oturduğu yer orası. Hem Anna hem de Kate uyuyorlar. Anna'nın başının tepesinden Sarah bana bakıyor. Karımın önünde çömeliyor ve Anna'nın annesinin yüzüne inmiş saçını elimle düzeltiyorum. Bebeğim diye fısıldıyorum. Eve gitme zamanı. Anna yavaşça dönüyor. Elini tutup ayağa kaldırıyorum. Sarah'ın avucu kızının sırtını okşuyor. Orası ev değil diyor Anna ama yine de peşim sıra odadan çıkıyor. Vakit gece yarısını iyice geçmişken Anna'nın yanına yaklaşıyor ve sesimi kısarak kulağına doğru eğiliyorum. Bunu mutlaka görmen gerek diyorum tatlı bir dille. Doğruluyor, üstüne bir kazak alıyor ve spor ayakkabılarını ayağına geçiriyor. Birlikte istasyonun çatısına çıkıyoruz. Gece üstümüze çöküyor. Göktaşları havai fişek gibi yağıyor. Karanlığın dikişlerini yırtan anlık ışıltılar. Harika diye bağırıyor Anna ve daha iyi görebilmek için sırt üstü uzanıyor. Buna Perseidler adı veriliyor diyorum. Bir meteor yağmuru. İnanılmaz bir şey bu. Kayan yıldızlar aslında yıldız filan değildir. Yalnızca atmosfere giren ve sürtünme yüzünden alev alan kayalardır. Bunlardan birini görüp dilek dilediğimizde aslında bir avuç kalıntıdan medet umarız. Gökyüzünün sol üst köşesinde yepyeni bir parlamayla birlikte binlerce kıvılcım oluşuyor. Her gece biz uyurken gökyüzü böyle mi oluyor diye soruyor Anna. Bu üzerinde düşünmesi gereken bir soru. Bütün harika şeyler biz onların farkında olmadığımız zamanlarda mı meydana geliyor? Başımı iki yana sallıyorum. Teknik olarak dünyanın yörüngesi bu kuyruklu yıldızın kayalarla dolu kuyruğuyla yılda bir kez kesişiyor. Ama bunun gibi mükemmel bir gösteriye insan ömründe bir kez tanık olur. Arka bahçemize bir yıldız konsa harika olmaz mıydı? Sabahleyin güneş doğduğunda onu bulsak, bir fanusa koysak ve gece lambası ya da kamp feneri yapsak. Neredeyse onun bu söylediklerini yaparken gözümde canlandırabiliyorum. Yanmış çimleri tırmıkla düzeltiyor. Sence Kate de penceresinden bunları görebiliyor mudur? Bilemiyorum. Dirseğime dayanıyor ve ona dikkatle bakıyorum. Ancak Anna'nın gözleri yukarıdaki cennet bahçesine kilitlenmiş. Bana bütün bunları neden yaptığımı sormak istiyorsun, öyle değil mi? Diyor. İstemiyorsan hiçbir şey anlatmak zorunda değilsin. Anna geriye yaslanıyor, başını omzuma dayıyor. Her saniye başka bir gümüş ışık parlıyor, parantezler, ünlemler, virgüller. Söylemesi çok zor, sözcükler için ışıktan bir dil bilgisi kılavuzu. Cuma. Yıldızlar ateştir deseler de inanma. Güneş gökte yürür deseler de inanma. Gerçek yalancıdır deseler de inanma. Ama aşkımdan asla kuşkulanma. William Shakespeare, Hamlet. Çeviren Bülent Bozkurt, Hamlet, Remzi Kitabevi, 2007. Chapel. Yanımda yargıçla hastaneye girdiğim an başımın dertte olduğunu görüyorum. Bir güvenlik memuru, berbat bir perma yaptırmış kadın kılığında bir Hitler düşünün. Kollarını kavuşturuyor ve asansörlere doğru ilerlememi engelliyor. Köpekler giremez diye emrediyor. Bu bir hizmet köpeği. Sen kör değilsin ama. Benim kalp ritmim düzensizdir ve köpek de suni teneffüsle kalp masajını aynı anda yapabiliyor. Providence Hastanesi Tıbbi Etik Kurulu Başkanı olan psikiyatr Dr. Peter Bergin'in ofisine yöneliyorum. Buraya tek kelimeyle mecburiyetten geldim. Müvekkilime ulaşamıyorum ve davaya devam edip etmediğini de bilmiyorum. Her şey olabilir. İtiraf etmem gerekirse, dünkü oturumdan sonra çok kızmıştım. Onun bana gelmesini istedim. Gelmeyince, işi dün gece bir saat boyunca evlerinin kapısının önünde oturup beklemeye kadar götürdüm. Ama eve gelen giden olmadı. Bu sabah Anna'nın ablasıyla birlikte olduğunu tahmin ederek hastaneye geldim. Aldığım tek cevap ise Kate'i göremeyeceğim oldu. Julia'yı da bulamıyorum. Gerçi dün adliyedeki olaydan sonra yargıç ve ben kapandığımız odadan çıktığımızda onu hala kapıda bekler göreceğimden emindim ama kız kardeşini arayıp cep telefonunu istedim. Ama içimden bir ses bana verdiği 401 canın cehenneme numarasının kullanılmadığını söylüyor. Bu nedenle yapacak daha iyi bir işim olmadığından hala devam ettiği yolundaki zayıf ihtimale dayanarak davam üzerinde çalışacağım. Bergen'in sekreteri sütyen numarası IQ'sundan daha yüksek olan kadınlar sınıfındanmış gibi duruyor. Ama ne şirin bir köpecik diye ciyaklıyor, uzanıp yargıcı okşamaya kalkıyor. Lütfen yapmayın, hazır cevaplarımdan birini vereyim diye niyetleniyorum ama neden onu bu kadın için harcayayım ki? Arka taraftaki kapıya doğru yöneliyorum. Burada bağdaş kurup yere oturmuş, kırlaşmakta olan saçları başındaki yıldızlı çizgili bandananın altından çıkmış, yoga kıyafetli, tai chi yapan ufak tefek bir adamla karşılaşıyorum. Meşgulüm, diye homurdanıyor Bergen. İkimizi de ilgilendiren bir mesele için buradayım doktor. Adım Temple Alexander. Fitzgerald'ların kızıyla ilgili kayıtları isteyen avukatım. Kollarını ileri doğru uzatan psikiyat yüksek sesle nefes veriyor. Onları göndermiştim. Siz Kate Fitzgerald'ın kayıtlarını gönderdiniz. Bana Anna Fitzgerald'ınkiler gerek. Siz de görüyorsunuz ki, diye cevap veriyor. Şu anda uygun bir zaman sayılmaz. Ben işinizi bölmeyeyim. Devam edin. Karşısına oturuyorum ve yargıç da ayaklarımın önüne uzanıyor. Dediğim gibi, Anna Fitzgerald, etik komitesinin onunla ilgili kararının kayıtları var mı sizde? Etik komitesi, Anna Fitzgerald'ın durumunu görüşmek için hiç toplanmadı ki. Hasta olan Anna'nın ablası. Sırtını önce geriye, sonra da öne doğru esnetmesini izliyorum. Anna'nın hastanenizde kaç defa ayakta ve yatarak tedavi gördüğü hakkında bir fikriniz var mı? Yok, diyor Bergen. Benim sayabildiğim kadarıyla 8. Ama bu prosedürlerin etik komitesince ele alınması gibi bir şart söz konusu değildi. Doktorlar hastaların istedikleri konusunda ya da tam tersi açıdan fikir birine vardıklarında orada da sorun kalmaz. Bunların bize anlatılması için hiçbir sebep yoktur. Doktor Bergen havayı kaldırmış olduğu ayağını indiriyor ve kollarının altını silmek için bir havluya uzanıyor. Hepimizin tam gün sorumlu olduğu görevlerimiz var Bay Alexander. Bizler psikiyatr, hemşire, doktor, bilim adamı ya da rahibiz. Etrafta dolaşıp kimin ne sorunu varmış diye araştıramayız. Julia ve ben dolabıma yaslanmış Bakire Meryem hakkında bir şey tartışıyorduk. O sırada Julia'nın mucize temalı madalyonunu okşuyordum. Daha doğrusu ben o köprücük yeminin peşindeydim ve madalyon da yoluma çıkmıştı. Belki de dedim, Meryem başını derde sokmuş bir genç kızdı ve bundan kurtulmanın ustalıklı bir yolunu bulmuştu. Olamaz mı? Julia neredeyse boğulacaktı. Bence sırf bu nedenden seni Episkopal Kilisesi'nden aforoz edebilirler, Temple. Düşünsene, 13 yaşındasın ya da artık o zamanlar kaç yaşında vuruşuyorlarsa o yaştasın. Joseph'la samanlıkta takılmışsınız ve sen daha ne olduğunu anlayamadan gebelik testin pozitif çıkmış. Ya babanın gazabına katlanacaksın ya da sağlam bir hikaye uyduracaksın. Senin düdükleyenin Tanrı'nın kendisi olduğunu söylersem kim sana ne diyebilir ki? Sence Meryem'in babası, aslında onu cezalandırabilirim ama ya bunu yüzünden başımıza bir veba illeti gönderirse diye düşünmemiş midir? Tam o sırada dolabımın kapağını açtım ve içinden en az 100 tane prezervatif döküldü. Saklandıkları yerden çıkan yelken takımından bir grup arkadaşım katır gibi gülüyorlardı. Sende kalmamıştır belki diye düşündük, dedi işlerinden biri. O anda ne yapabilirdim ki? Gülümsedim. Ben daha farkına varamadan Julia çoktan uçmuştu. Bir kız için çok hızlı koşuyordu. Okul çok gerilerde, ufak bir leke gibi kalana dek onu yakalayamadım. Mücevherim, dedim ama arkasından ne söylemem gerektiğini bilmiyordum. Hayatımda ilk defa bir kızı ağlatıyor değildim ama bunu yapmak ilk defa benim kalbimi yaralamıştı. Hepsinin ağzını burnunu kırsa mıydım? Bunu mu istiyorsun? Üstüme atıldı. Soyunma odasında onlara ikimizle ilgili ne anlatıyordun? Hiçbir şey anlattığım yok. Peki annenle babana hakkımızda ne söylüyorsun? Hiçbir şey, diye itiraf ettim. Defol, diye bağırdı ve tekrar koşmaya başladı. Asansörün kapısı 3. katta açılıyor ve karşımda Julia Romano. Bir an birbirimize bakıyoruz ve sonra yargıç ayağa dikilip kuyruğunu sallamaya başlıyor. Aşağı mı? Asansöre giriyor ve zaten ışığı yanmakta olan girişe basıyor. Bu hareketi yaparken tam önümde eğilmek durumunda kaldığından saçının kokusunu duyuyorum. Vanilya ve tarçın. Burada ne işin var, diye soruyor. Amerikan sağlık sistemi konusunda büyük bir hayal kırıklığını bırakmakla meşgulüm. Sen neden geldin? Kate'in onkoloğu Doktor Chance'la görüşeceğim. Öyleyse buradan davanın hala geçerli olduğu sonucunu çıkarabilirim. Julia başını iki yana sallıyor. Bilmiyorum. Ailenin hiçbir ferdi telefonlarıma cevap vermiyor. Sadece Jesse. Onunki de tamamıyla hormonal. Yukarı çıktın mı şeye? Kate'in odasına mı? Evet. Beni içeri sokmadılar. Diyalizle ilgili bir kuralmış. Bana da aynı şeyi söylediler, diyorum. Onunla konuşacak olursan bak, diye sözünü kesiyorum. Anne bana aksini söylemedikçe 3 gün sonra bir duruşmamız olduğunu varsaymak zorundayım. Madem durum budur, sen ve ben oturup bu çocuğun hayatında ne bok işlerin döndüğünü açıkça anlamalıyız. Birlikte bir kahveye ne dersin? Hayır, diyor Julia ve yanımdan uzaklaşıyor. Dur. Kolundan yakaladığım an olduğu yerde donup kalıyor. Bunun seni rahatsız ettiğini biliyorum. beni de ediyor. Ama sen ve ben henüz büyüyemediğimiz için Anna'nın da bu şansı kaçırması gerekmez. Tabii bu sözlerime özellikle suçluluk dolu bir adam bakışı da eşlik ediyor. Julia kollarını kavuşturuyor. Bu cümleyi bir kenara yazmak ister misin? Lazım olursa yine kullanırsın. Bir kahkaha patlatıyor. Tanrım, sen öyle katı bir... Of, kes şunu Temple, öyle yapmacıksın ki muhtemelen her sabah dudaklarını yağlıyorsundur. Bu sözü zihnimde bir sürü imgeyi canlandırıyor ama hepsi de Julia'nın vücudunun çeşitli bölgeleriyle ilgili. Haklısın diyor sonunda. İşte bunu bir kenara yazabilirim. Yine sırtını dönüp yürümeye başlıyor. Ancak bu defa yargıç ve ben arkasından gidiyoruz. Hastaneden çıkıp bir ara sokağa dalıyor. Sonra bir başkasına. North Providence'daki Mineral Spring Caddesi'nde yeniden gün ışığına kavuşmadan önce son olarak harap bir apartmanın önden geçiyoruz. Bütün bu süre boyunca sol elimde diş sayısı bayağı fazla olan bir köpeğin tasmasından tutuyor olduğum için minnet duyuyorum. Chance bana Kate için yapılacak bir şey kalmadığını söyledi diyor Julia. Yani böbrek naklinden başka bir yol kalmamış mı demek istiyorsun? Hayır, inanılmaz olan da bu zaten. Bir anda duruyor ve tam önümde dikiliyor. Doktor Chance, Kate'in yeterince güçlü olmadığını düşünüyor. Ve Sarah Fitzgerald da ısrar ediyor diyorum. Düşündüğün zaman Temple, bu mantığından ötürü onu suçlayamazsın. Kate nakil yapılmadan da ölecekse neden denemesinler ki? Evsiz bir adamın ve etrafını çevreleyen şişe koleksiyonunun yanından ihtiyatlı adımlarla geçiyoruz. Çünkü böbrek nakli diğer kızının da büyük bir ameliyat geçirmesi anlamına geliyor diyerek dikkatini çekiyorum. Ayrıca da kendi ihtiyacı için olmayan bir prosedür uğruna Anna'nın sağlığını tehlikeye atmak biraz düşüncesizce. Julia birden elle yazılmış tabelasında Luigi Ravioli kelimeleri bulunan küçük, salaş bir kafenin önünde duruveriyor. Burası etrafta dolaşan sıçanların fark etmeyelim diye kasten loş tutulan yerlere benziyor. Yakınlarda bir Starbucks falan yok mu diye sormamla beraber beyaz önlüklü, kel, izbandut gibi bir herif kapıyı açıyor ve Julia'yı neredeyse yere deviriyor. Isabella diye bağırıyor her iki yanından öperken. Hayır Luigi amca, ben Julia'yım. Julia mı? Geri çekiliyor ve kaşlarını çatıyor. Emin misin? Saçını filan kestir, bir şey yap. Sizi ayıracağız diye canımız çıkıyor. Eskiden saçım kısa diye bana kızardınız. Saçın yüzünden sana kızardık çünkü pembeydi. Dönüp bana bakıyor. Aç mısınız? Birer kahve ve sakin bir masa arıyorduk aslında. Luigi amca sırıtıyor. Sakin bir masa mı? Julia iç geçiriyor. Senin bildiğin sakin masalardan değil. Tamam tamam, her işinde devre sırrıdır zaten senin. Gelin sizi arkadaki odaya alayım. Gözlerini indirip yargıca bakıyor. Köpek dışarıda kalıyor. Köpek içeri geliyor diye cevap veriyorum. Benim restoranıma giremez diyor Luigi ısrarla. O bir hizmet köpeği, dışarıda bırakılamaz. Luigi öne doğru eğiliyor ve yüzümün 10 santim dibine kadar sokuluyor. Sen kör müsün? Renk körüyüm diye cevaplıyorum. Trafik ışıkları değiştiğinde köpek bana haber veriyor. Julia'nın amcasının ağzı iki köşesinden aşağı doğru kıvrılıyor. Bugün de herkesin ukalalığı üstünde diyor ve bize yol gösteriyor. Haftalar boyunca annem kız arkadaşımın kimliğini öğrenmeye çalıştı. Bitsi, değil mi? Üzüm bağlarında tanıştığımız. Yoksa bir dakika. Şira'nın kızı olmasın sakın. Kızıl saçlı. Ona tekrar tekrar tanıdığı biri olmadığını söyledim. Oysa asıl demek istediğim Julia'nın onun tanıyabileceği türden birisi olmadığıydı. 13. ayrımın sonu, sayfa 225.